Ayrım 29. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 346. 49. Stüdyo izleyicileri arasından birkaç kişinin "anladım" diye Can Manay'a seslenmiş olması iyi espriydi. Stüdyodakiler gülmeye başladıklarında Can Manay da espriyi anladığını gülerken kafasını iki yana alaycı bir şekilde sallayarak gösterdi. Bilge sanki bir tiyatro oyununda gibi hissetmeye başlamıştı. Can Manay'ın sevimlilik yapmasını mı beklese, soruları mı geçse bilemedi. Can Manay'dan bir işaret alabilmek için dikkatle ona dikmişti gözlerini. Can Manay kendisine bakıp "sana ne oldu, sen niye şoktasın?" diye sorduğunda cevap verebilmesi için iki saniye geçti. Bilge gülümsemeye çalışarak rolünü oynadı. "Sizi senelerdir tanıyorum ve ilk defa diğer insanların önünde bu kadar kendiniz gibi olduğunuzu gördüm. Şaşırtıcı," dedi. Bu kocaman bir yalandı. Bilge, Can Manay'ın belki senelerdir öğrencisiydi ama onu kesinlikle tanımıyordu. Can Manay samimiyeti çok iyi taklit edebilen bir organizmaydı ve hayatı boyunca beklentilerini elde edebilmek için çevresindekilerin beklentilerini manipüle etmiş birinin kendisi gibi olabilmesi imkansızdı. Bilge ne söylediğinin farkındaydı. Daha önemlisi niye söylediğinin farkındaydı. Can Manay'ın kurduğu oyunda kendisine geçici bir süre verilen rolü en iyi şekilde oynamaya karar vermişti. Soruyu soran kişi ne kadar inançlıysa izleyenler de o kadar inanırlardı cevaplara. Yıllardır seyrediyordu Can Manay'ı ama şimdi ilk defa ekranın bu tarafındaydı. Buradan bakıldığında her şeyin ne kadar da sahteydi aslında. Can Manay'la göz gözeydiler. Birbirlerini net bir şekilde gördüler. Gördüklerini anladılar. Can Manay kafasıyla yaptığı çok narin bir hareketle Bilge'ye nezaketle soru sormasını işaret etti. Ve Bilge okudu. "Hayatınız boyunca tek bir kişiyi tanıma hakkınız olsaydı, tanıdıklarınız arasından kimi seçerdiniz? Tek bir kişi." Can eliyle saçını karıştırırken düşünceli bir şekilde iki işaret parmağını dudağının üstüne koyup kafasını sağdan sola salladı. Bilge, Can Manay'ın hayret verici oyunculuk performansını izlerken izleyiciler merakla köşeye sıkıştığını sandıkları Can Manay'dan cevap bekliyorlardı. Can bakışlarını Bilge'ye kaldırdı. "Aslında cevap çok basit. Zaten tek bir seçenek var. Eti." Bilge elindeki kağıda baktı. Bir sonraki soruda "kim bu kadın?" yazıyordu. Soruyu sordu. Can gözlerinde beliren içtenlikle sanki uzun süredir söylemek istediği şeyleri yüksek sesle söylüyormuşçasına duraklamadan konuştu. "Eti tanıdığım en iyi analizci ve psikiyatrist. Onunla tanışmam başıma gelen en iyi şey diyebilirim. Hayatına dokunduğu herkesi güzelleştiren biri o." Bu cümle biraz romantik oldu ama gerçekten öyle. Eşsiz biri. "Kendi varlığımı uğruna düşünmeden feda edebileceğim biri. Hatta tek kişi. Benim öğretmenim de. Psikolojiyi insan biliminden daha ötede bir şey olarak algılamama yardım eden kişidir." Can Manay Bilge'ye dik bir şekilde baktığında Bilge ilk saniye bir terslik olduğunu anlamadı. Ama Can Manay'ın bakışı o kadar beklenti doluydu ki Bilge nihayetinde elindeki kağıda baktı ve parmağının ucunda beklettiği soruyu sordu. "Psikoloji nasıl olur da insan biliminden daha öte bir şey olabilir? Ne demek bu?" Can Manay sorunun akıcı bir şekilde hemen sorulmamasına bozulmuş olmalıydı ama belli etmedi. Araya giren boşluğu kapatmak için hemen cevap verdi. "Psikoloji bilimi eğer iyi algılanıp uygulanabilirse ruhun matematiğini hesaplayabileceğimiz ve bu matematiksel denklem çerçevesinde eksik olan öğeleri dengeleyerek orantıyı düzeltebileceğimiz bir uygulamadır." "Bu ne demek?" "Hayatını birbirine zıt modlar halinde yaşamaya çalıştığı için dengesi kaybolmuş biri toplum tarafından manik depresif olarak tanımlanırken ben bu kişideki potansiyele odaklanırım. Onu hastalanmış bir organizma olarak değil, değişik koşullarda çoğumuzdan daha iyi bir şekilde uyumluluk gösterebilecek ama toplumun genel geçer koşulları içinde yaşaması zor bir organizma olarak ele alırım. Nasıl mı? Aynen bahsettiğimiz gibi daha gençlik yıllarında manik depresif teşhisi konmuş ve hayatının çok uzun bir süresinde kendi içindeki bu mod değişimi dengeleyebilmek adına sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmış. Bu yoğun ilaç kullanımı vücudunda özellikle kaslarında ciddi tahribatlar oluşturmaya başlayınca biliyorsunuz kalp de bir kastır. İki kere kalp krizi geçirmiş birinden bahsediyorum burada. Hayatının kontrolünü iyice kaybetmiş bir müşterimden. Beni bulduğunda 38 yaşındaydı. Yaklaşık 20 yıldır. Gittiği her doktor tarafından manik depresif teşhisi onaylanarak tedavi için içeriği aynı ama bazen isimleri farklı birçok ilaç kullandırılmıştı. Geçirdiği son kalp krizi nedeniyle artık vücudu ilaç kabul etmeyecek bir haldeydi. Ve bana geldiğinde karşımda kendi dünyasının sonunu izleyen bir adam vardı. Peki ben ne yaptım? Önce onunla sohbet ettim ve kullandığı tüm ilaçları tamamen bırakmasını istedim. Bu o kadar kolay olmadı. 20 yıldır aynı kimyasalları almaya alışmış biri için çok yıpratıcı bir 6 ay geçirdi. İlaçlardan kurtulduğumuzda panik ataklarla birlikte birbiri ardına gelen manik depresif krizler başladı. Ama bu süreçte kendi tekniklerimi kullanarak çoğu Eti'nin bana öğrettiği şeyler, müşterimi inceledikçe onun yeteneklerini de tanıma fırsatım oldu. Ve ondan borsa oynamak konusunda bana yardım etmesini istedim. Tabii kriz içinde olunan bir durumda borsa oynamaya başlamak biraz kulağa komik geliyor. Ve adamcağız beni kırmamak için bir seansımızda konuyla ilgilendi. Bir sonraki seansı iptal ederek çıktı ofisten ama ben hemen ertesi günü onu arayıp borsa konusunda uzman bir tanıdığımla bir randevu olduğunu ve benimle gelirse ciddi bir anlaşma gerçekleştirebileceğimi söyledim. Çok da ısrar ettim. Ertesi gün Borsalar Birliği'nde bir toplantıya gittik. Yol boyunca bana kendisini ne kadar kötü hissettiğinden ve böyle bir toplantıyı kaldıramayacağından, kendisinin konunun çok dışında biri olarak neden benim tarafından ısrarla çağrıldığını anlamadığından bahsedip durdu. Benim hayatımın en sıkıcı toplantısıydı. 2 saat boyunca bir borsa uzmanının önümüzdeki senenin borsa hareketleri üzerine hiç anlamadığım ve kesinlikle ilgilenmediğim birçok şeyi anlatmasını dinliyormuş gibi yaparak oturdum. Müşterim içinse o toplantı bir doğum anıydı. O odaya panik atakları olan, manik depresif krizler yaşayan, bir gün içerisinde 2 saatten fazla içsel dengesine kavuşamamış, kalp hastası ve ilaç bağımlısı biri olarak girdi ve 2 saat sonra bir borsacı olarak çıktı. Şimdi ise 42 yaşında. Görebileceğiniz en sağlıklı heriflerden biri olarak çok zengin ve ilaçtan çok uzak bir hayat yaşıyor. Benim burada yaptığım şey organizmayı kendi ortamına taşımaktı. Bir beyin hücresinden sindirim sistemini bir yerlerde iyi çalışmasını bekleyemezsiniz. İşte Eti bana bunu öğretti. Bir psikoloğun hastasını yargılayıp yaftalamak yerine incelemesi gerektiğini, incelediği şeyi anlayıp kendi ortamına ulaşması için yardım etmesi gerektiğini öğretti. Bu söylediklerime büyük tepki verecek bir sürü kişi tanıyorum bizim sektörde. Psikologlar, psikiyatristler. Ama günün sonunda sizin ne kadar iyi bir psikolog olduğunuz, yardım ettiğiniz müşterilerinizin sayısıyla orantılıdır. Eti, bana müşterilerime inanmayı, onlarla korkusuzca birlik olmayı ve inandıklarımdan vazgeçmemeyi öğretti. Ha bir de çok güzel kuzulu yahni yapmasını. John Money'i kendisiyle ilgili özel konulardan konuşurken görmeye alışık olmayan izleyici, konuya o kadar saplanmıştı ki kuzulu yahni esprisinin anlaşılması biraz zaman aldı. İzleyenler sempatiyle güderken John Money suyundan büyük bir yudum daha aldı. Ve eliyle kendisine bakan Bilge'ye devam etmesi için bir işaret daha yaptı. Akışı takip etmekte zorlanmaya başlayan Bilge, soruları sorması gereken zamanı John Money'den alacağı küçük işaretlere göre ayarlamaya karar vermişti. Ama John Money'in biraz önceki el hareketi öylesine büyüktü ki Bilge kendini iyice beceriksiz hissetti. Hemen diğer soruya geçti. 50. Özge kucağındaki bloknota hızla borsacı 42 yaşında yazarken gözünü ekrandan ayırmamaya dikkat ediyordu. Son yazdığı satırın hemen üstünde John Money'in program boyunca anlattığı konularla ilgili isimler, notlar vardı. Yarısı yenmiş ayvasının üzerine biraz daha limon sıkıp geri kalanını kemirebilmek için eline aldı. John Money şimdi üniversitede hayatından, yakın arkadaşlarından bahsediyordu. Bu soruları kim hazırlamıştı? John Money gibi bir sosyopat asla kendisiyle ilgili bu kadar bilginin etrafa özgürce gezmesine izin vermezdi. Kesin bir planın parçasıydı bu, doğal olarak. John Money'in oyunculuk performansı izlenmeye değerdi. Güya köşeye sıkışmış bakışları, şaşırması, hüzünlenmesi, coşması, adamın kendisine ifade ettiği şeyden artık nefret etse de çekiciliğinin nedenini net bir şekilde görebiliyordu. Özge. Bu program hayat veriyordu John Money'nin karizmasına. Etrafta akıllı adam fazla yoktu. Aklını böylesine ilginç kullanan adam neredeyse hiç yoktu. John Money kendi imparatorluğunda rakipsiz bir tanrıydı. Elindeki kağıda baktı Özge. Yazdıklarını yeniden inceledi. Soruları John Money hazırlamış olmalıydı. Zaten soruları hazırlamak için onun hakkında araştırma yapmış olsalar akıl hastanesindeki kayıtlara herkes ulaşabilirdi. Elindeki kağıdın bir yerine yazdığı isme baktı. Eti, kadın, psikiyatrist. Ne garip bir isimdi. Aklına John Money ile ilgili yaptığı araştırmada bulduğu dosyalar geldi. Dosyaların orijinallerini alamamıştı ama eşlerinden 2 kağıdın fotoğrafını telefonuyla çekebilmişti. Masasına gitti. Çekmecenin içine katlana katlana küçülmüş kağıdı buldu. A4 kağıdın ortasına yamuk bir şekilde basılmış bir dokümandı bu. John Money ile ilk tanışmalarında yanında taşıdığı kağıt şimdi daha da bir eskimiş, şıpranmıştı. John Money adlı bir kişinin akıl hastanesine kaldığı dönemde psikiyatrist tarafından değerlendirilmesini gösteriyordu bu kağıt. Özge kağıdın altındaki imzaya baktı dikkatle. Karmaşık bir imzaydı bu. Baş harfi kocaman bir E olan ve son harfi küçük bir R ile biten ve ortadaki harflerin hiçbiri okunmayan, ikinci harfin T'ye benzediği öylesine atılmış bir imza. Bu imza Eti'ye ait olabilirdi. Bu kadını bulup konuşmalıydı. Ama bu nasıl yapacaktı? John Money'in bu kadar övgüyle bahsettiği biri John Money'e düşman olmazdı. Ya ilişkileri çok iyiydi ya da kadın çoktan ölmüş olabilir diye düşündü. Özge hırsla ayvasını kemirirken hakkında çok az şey bildiği bu adamdan ne kadar nefret ettiğini düşündü. Nefretinin tamamını John Money'in kendisine yaptığı haksızlığa bağlayamazdı. Bu nefretin içinde hayal kırıklığıyla sahteliğin karışımından oluşan bir duygu vardı. John Money izlemekten hoşlandığı, yaptığı şeylerle ilham veren biri olmuştu Özge için. Bir hayvana benzesi aslan derdi. Ta ki bu kalın imajının altındaki zayıf, çıkarcı, samimiyetsiz yaratığı görene kadar. Şimdi ise bir sırtlana dönüşmüştü John Money. Aslan taklidi yapan bir sırtlan. Ama tüm bunlar değildi Özge'nin nefretinin kaynağı. Ne John Money'in sırtlandığı ne de Özge'nin kuyusunu kazması. John Money'den nefret ediyordu Özge. Çünkü kaybedilmiş bir kaleydi Özge için John Money. Kendisi gibi sandığı, aynı kaynaktan çıktıklarını düşündüğü bir şeyin gerçekte öyle olmadığının duygusuydu bu nefret. Seyrettiği şeyin gerçek olmasını o kadar çok istemişti. Öyle ihtiyacı vardı ki etrafında gerçek bir şeyler görmeye, gerçekliği böylesine hunharca kontrol eden bir sahtekar baş düşmanı olmuştu. John Money'in yozlaşmışlığı, üstü en kaliteli kumaşlarla kaplanmış ve çiçeklerle donatılmış bir ölü gibiydi. Diğerleri almasalar da kokusu geliyordu Özge'ye. O çiçeklerden kurtulup örtüleri kaldırmanın bir yolu olmalıydı. John Money'i yere indirip çöküşünü izlemenin bir yolu. Ne gerekirse, neye mal olursa olsun bulacağı bir yoldu bu. Ama önce yarın sabah ilk sayısı yapılacak dergisi Darbe ile ilgilenmeliydi. Darbe, kendi iğrençliklerinden tiksinmeden üremeye devam eden bu insan ormanının içinde bir ejderhanın doğuşu gibiydi Özge için. Ağzından çıkan dürüstlükle tüm pislikleri yakan bir ateş. Darbenin kelimeleri uğradığı her beyni uyandırmalıydı. Okuyan herkes anlamalıydı. Anlayacaklardı. Tepeye koydukları insanların nasıl zavallı parazitler olduğunu anlayacaklar ve bireyselliklerine kavuşacaklardı en sonunda. Darbe tüm bunları veremezdi belki ama en azından bir başlangıçtı. Toplumsal bir devrimin bireysel bir evrime yol açabilen başlangıcı gibi. Programda reklam arası bittiğinde Özge yüksek sesle söylese kendi düşüncelerinin kulağına kadar da abartılı gelebileceğini düşünüp kendi kendine güldü. John Money'in suratı tekrar ekranda belirdiğinde Özge hala kendine gülüyordu. 51. Bilge kendini yeni formata alışmış hissediyordu. John Money'in konuşması boyunca okuduğu soruyu kağıda bakmadan sordu. Terapilerinize ara verdiğiniz bir dönem oldu. O dönemde neler yaptınız? John kafasını imalı bir şekilde sallayarak düşünceli cevap verdi. 2 sezon. 1,5 yıl kadar ara vermiştim. Marangöz atölyemde geçirdim bu zamanı. Neler yaptım? Yemek masam, sehpalarım, eski evimin terasındaki tik yer döşemesi, evimle uğraştım. Bunları yaptım sanırım. Bilge yanında yeşil noktası olan soruyu tekrarladı. 1,5 yıl boyunca. John, nasıl ustalaştım sanıyorsun? Diye cevap verdi gülerek. İzleyiciler de güldüler. John Money 6 sene önce 1,5 yıl programına ara vermişti. Program çok popüler olmasına rağmen John Money'in aniden ortadan kaybolmasının nedenini kimse sorgulamamıştı. En azından basında hiç haber çıkmamıştı. Bazen gazetelerin ikinci sayfa haberlerine John Money'in yurt dışında yaşamaya başladığı ya da Rus bir modelle evlendiğine dair yazılar çıkmıştı. Ama hiçbir zaman fotoğraf ya da durumu ispatlayacak bir şey yayımlanmamıştı. Ve hiçbiri John Money'in programa neden devam etmediğiyle ilgili değildi. Dönemin ünlü komedyenleri stand-up'larına bir zamanlar John Money diye bir psikolog vardı diye başlayan esprileri girişler yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra John Money aniden geri dönmüştü. Daha önce olmadığı kadar ciddi ama içten bir imajla yeni programına başlamış ve programın adını Vizyon Terapi olarak değiştirmiş. Daha önceki programında frenlemeye çalıştığı sansasyonelliği iyice sivrilterek konuklarını en ünlüler arasından seçmeye başlamıştı. Programın içeriği artık konukların geçmişleri hakkında yaptığı araştırmaları da kapsar olmuştu. Başta ünlülerin programa katılımına negatif etkilen bu format, John Money'in konuyla ilgili kendi kliniğindeki müşteri kitlesini bizzat kullanmaya başlamasıyla uzun vadede programı çok kaliteli kılan bir hal almıştı. 2 sezon aradan sonra başlayan vizyon terapinin sarsılmayacak şekilde ülkenin en çok seyredilen programı olması sadece 3 program sonra gerçekleşmişti. O günden beri vizyon terapi hangi yayın kuşağında neyin karşısında yayınlanırsa yayınlansın hep 1 numaraydı. John, Bilge'nin 1,5 yıl boyunca diye verdiği şaşkın tepkiyi kafasını sallayarak onayladı. John Money'e konuşurken izleyenler karşılarında kalbini açan birini gördüler. Bir psikolog olarak televizyon dünyasına girmek yıpratıcı bir süreç. Özellikle analist John Money'in yaptığı ilk TV programı. Yaparken yıprandım. Önce etrafıma bir sürü insan toplandı. bir anda epey popüler olmuştum. Sonuçta ben ne bir film yıldızıyım ne de bir sanatçı. Tanınmak, merak edilmek beni öyle bir havaya soktu ki, egom öyle bir tavan yapmıştı ki, içine girdiğim psikolojinin kimliğimi zehirlediğini görmem zaman aldı. Görür görmez hemen kendimi hapsettiğim o çevreden, o psikolojiden, her şeyden uzaklaştım. Bunu yapabilmem için de analisti bırakmam gerekti. Analist iyi bir programdı. Ama bırakmak, ben bilincimi korumak için bir bedeldi, ödedim. Bu durumun bana çok iyi bir hayat dersi olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyin yitip gitmesine izin vermezseniz asla doğum gerçekleşmez. Bir açıdan bakıldığında filiz tohumun ölümüdür. Bir tohum çatlar, deform olur. Kendisi olmaktan çıkar. Yani ölür ve filiz çıkar ortaya. O dönemde insanları böyle değerlendirmeye başladım. Tohum gibi. İçinde bir ağacın potansiyelini barındıranlar ama asla çatlama cesaretini göstermeyip filizlenemeyenler. Çatlayıp filiz gibi yeşerenler ama fidan olamayıp kuruyanlar. Fidan gibi büyüyenler ama meyve veremeyenler. Meyve verip ağaç olanlar ama meyvesinde tohum olmayanlar. Ve süper insan, yani tohumluktan meyve veren bir ağacın yeni meyvesindeki tohum olabilmeye kadar gidebilenler. İnsanın yüceliği ve acizliği arasındaki ince çizgiyi gördüm. Bize güç veren şey aynı zamanda en büyük acizliğimiz de olabilir. Ne olduğumuzu ve ne olabileceğimizi ancak kendimizle yüzleşebilirsek anlayabiliriz. Sahip olabilmek adına sahip olduklarımıza tırnaklarımızı korkuyla geçirdiğimizde ne çatlayıp filize dönüşebiliriz ne de çürüyüp içimizdeki tohumları toprağa bırakabiliriz. Sahip olmak için doğmadık biz. Büyümek, gelişmek, dönüşmek için buradayız. Hayatın içinde kendi tekrarımızı yaşamaya başladığımızı durup düşünmek lazım. Ben de durdum ve 1,5 yıl düşündüm. Değiştirmeye karar verdim ve yaptım. İzleyicide tık yoktu. Canmanay omuzlarını silkti. Sanki konuşması bitmiş gibiydi. Stüdyodaki samimi atmosfer nefes alındığında hissedilecek boyuttaydı. Bilge konuşmanın bitmediğini biliyordu. Çünkü Can ona yeşil noktalı sorular da anlatmıştı. Can'ın cevabı bitmiş olsa bile Bilge yeşil noktalı sorulardan sonra beklemesi gerektiğini biliyordu. Kırmızı noktalılar, yeşil noktalılar. Canmanay her anı planlamıştı. Canmanay kameraların arkasındaki izleyiciye baktı. Stüdyo ışıklarından hiçbir şey seçilmese de bakışlarını stüdyoda oturanlar üzerine gezdirdi. Sessizlik devam ederken sakince konuştu. Analisti çekerken aslında yaptığım şeyin yapmam gerekenden ne kadar da uzak olduğunu fark ettim. Etrafımdaki her şeyin sahteliği midemi bulandırdı ve koptum. Canmanay konuşması bittiğinde kafasını sağdan sola tek hamlede sallayıp ellerini hafifçe havaya kaldırdı. Bilge bu işaretin bir sonraki soruya geçmesi anlamına geldiğini anlayıp okudu. Analist programına konuk olan Kaan Gör, sizin hayatı boyunca tanıdığı en etkileyici ve yararlı kişi olduğunuz bir gazeteye verdiği röportajda söylediğinde ne düşündünüz? Bilge kendisine yöneltilmiş kameraya bakarak acemice açıkladı. Konuyu yakından takip etme fırsatı bulamamış izleyicilerimiz için açıklamak gerekir. Kaan Gör, analiste konuk olduğunda canlı yayında sinir krizi geçirmiş ve bu durum o dönemde büyük bir skandalı yol açmıştı. Bilge şimdi de Canmanay'a hitap ederek konuşmasına devam etti. Program sonrasında aranızda oldukça gerilimli şeyler yaşanmıştı. Ama Kaan Gör, tüm bu olaylardan sadece bir ay sonra bir gazeteye sizinle ilgili çok güzel açıklamalarda bulunmuştu. Bu, bizlerin görmeye alışık olmadığı bir durum. Bundan biraz bahseder misiniz? Canmanay kafasını iki yana sallarken, bu sorun nereden çıktı şimdi? Yıllar önceki bir şey bu, deyip güldü. Bilge hissettiği sahteliğin fark edilmemesi için çabalayarak tebessümle karşılık vermeye çalıştı. Canmanay'ın bu soruları hazırlarken cevapları kafasında nasıl şekillendirdiğine, cevapların ardından gelen soruların nasıl olur da bu kadar yerinde olduğuna şaşırmıştı. Canmanay'ın deha bir yanı olduğunu biliyordu. Ama zincirleme bir şekilde bir olay akışına kafasında kurgulayıp tamamıyla ezberleyip hatasız bir şekilde uygulayabilecek kadar usta olmasına şaşmamak elde değildi. Şimdi anladı kendi spontane sorularının neden Canmanay'ı bu kadar rahatsız ettiğini. Akışı bozabilirdi. Canmanay sakin açıkladı. Nur içinde yatsın. Rahmetli Kaan'ın programda sinir krizi geçirmesi benim acemiliğimdi. Ama ben sonrasında onu yalnız bırakmadım. O gece stüdyoyu terk ettiğinde ben de program sonrasında onun evine gittim. Evini bulmam da kolay olmadı ama buldum. Gecenin bir yarısıydı. Hava berbattı falan derken en sonunda karşılıklı oturup konuştuk. Sonra beni ofisimde ziyaret etmeye başladı ve arkadaşlığımız gelişti. Ben yaptığım hatanın tüm sorumluluğunu üzerime aldım ve birlikte üstesinden geldik. Benimle alakalı böyle bir açıklama yaptığını bile bilmiyordum. Teşekkür ederim. Stüdyo izleyicisi coşkuyla alkışlarken ayağa kalktı. Televizyonları başında izleyenlerse yarın seçim yapılsa konu ne olursa olsun oylarını Canmanay'a vermeye hazırdı. Bilge alkışların dinmesini bekleyip Canmani'nin duygusal yüzüne bakıp sakince sordu. Günümüz psikologları hakkında ne düşünüyorsunuz? Canmani önündeki sehpada duran bardağa uzanırken düşünmüyorum dedi. Stüdyodakiler gülerken Bilge de tebessümle çizgi dışı uygulamalarınız yüzünden birçok kez dava edildiniz dediğinde Canmani bardaktan aldığı yudumu yutup lafa girdi. Yedi dedi. İzleyiciden yükselen uğultu stüdyoda gezerken Canmani elindeki su bardağını kadeh gibi kaldırıp izleyicilere hepsini de kazandım diye açıkladı ve bir yudum daha su içti. İzleyiciler yine alkışladılar ama bu sefer Bilge alkışları dindirerek bu davalar neden açılmıştı diye sordu. Canmani, senin de söylediğin gibi uygulamalarımı çizgi dışı gören bir kesim vardı. Bunlar kendi aralarında organize oldular. Beni düşman ilan edip saldırdılar. Çok fırtınalı bir dönem geçirdik ve aslında söylenecek çok şey var ama burada konuşmak yasal olmaz. Tabii bir tek şey söyleyebilirim. Güneşi balçıkla sıvayamazsın. Sanırım artık anladılar diye cevapladı. Alkışlar yükselirken Bilge dikkatle Canmani'ye baktı. Canmani'nin yaptığı şeye bir isim bulmak istedi. Ama böyle bir ustalığı anlatacak bir kelime hemen gelmedi aklına. Programı izleyen milyonlarca kişiyi istediği gibi düşündürebilmek için bu gece stüdyoda olabilecek her şeyi hesaba katarak organize eden bir ustaydı Canmani. Göz göze geldiler. Bilge'nin kendisine gömülen bakışından rahatsız olmuş muydu acaba? Bilge ilk defa bir gülümsemeni, duygularını saklamakta o an için ihtiyaç olduğunu hissetti ve gülümsedi. Hayatında ilk defa gülümsemesinin arkasına saklanırken kelimeler aklında belirdi. Manipülasyon ustası. Canmani sehpanın üzerindeki bardağı aldı. Suyunu içerken elini daha önce yaptığı gibi hareket ettirerek bariz bir şekilde Bilge'ye bir sonraki soruya geçmesini ifade etti. Programın son bölümüne gelmişlerdi. Bilge, internette sizinle ilgili en çok merak edilen soruları topladık. Başlayalım mı? Diye sordu. Canmani evet anlamında bir kere kafasını aşağı eğip kaldırdı. Bilge, sizi en rahatsız eden şey nedir? Diye sordu. Canmani düşünmeden oturup kafa sallamaktan başka bir şey yapmayan psikologlar diye cevap verdi. İzleyiciler güldü. Canmani sadece tebessüm etti. Bilge gülüşmelerin dinmesini bekleyip en sevdiğiniz kelime nedir diye sordu. Canmani neden dedi. Bilge Canmani'nin suratının ne demek istediğini anlamak için dikkatli bakınca can açıkladı. En sevdiğim kelime nedendir. İzleyiciler gülerken Bilge en sevmediğiniz kelime nedir diye sordu. Canmani gülerek tanıdığım birinin adı. Burada söyleyemem dedi. İzleyiciler gülmeye başladıklarına cevap Bilge'nin de hoşuna gitmişti. Kendi kendine yüksek sesle birinin adı derken Canmani kendisine göz kırptı. İlk defa gerçekten birlikte gülümsüyorlardı. Bilge sizi en çok heyecanlandıran şey nedir diye sordu. Canmani hemen keşfetmek diye cevap verdi. Bilge size en itici gelen şey diye sordu hemen. Canmani cevabı bulabileceklerini düşünmeden soru soranlar dedi. Bilge en çok hoşunuza giden ses nedir diye ekledi. Canmani nefes alma sesi özellikle zevk içindeyken dedi. İzleyicilerden bazıları anlayıp güldü bazıları gülmeye utandı. Bilge sizi en rahatsız eden ses nedir diye sordu. Canmani kişiselleştirilmiş telefon zil sesleri dedi. İzleyici gülerken de telefon gibi çalmalı bence dedi. Bilge kızdığınızda en çok kullandığınız kelime nedir diye sordu. Canmani kızdığımda sessizleşirim dedi. Bilge, psikologluk dışında iyi yapabileceğiniz iş nedir diye sordu. Canmani, hasar analizi diye cevap verdi. İzleyenler duydukları şeyin anlamını algılayamadıklarını stüdyoda yükselen uğultuyla gösterdiler. Bilge açıklama bekleyen bir şekilde Canmani'ye bakmaya devam edince Canmani açıkladı. Ben iyi bir analizciyim ve deforme olmuş bir şeyi analiz etmek doğal olarak kolay geliyor bana. Hasara uğramış herhangi bir şey, bir araba, şehir, bilgisayar, insan kolayca hasarı analiz edebilirdim, dedi. Bilge, asla yapamayacağınız bir iş var mı, diye sordu. Canmani, paparazzi ya da dedikodu yazarı, diye cevap verdi. İzleyiciler yine güldüler. Bilge, psikolog adaylarına tek bir tavsiyede bulunmak zorunda kalsaydınız ne derdiniz, diye sordu. Canmani, ellerini düşünceli bir şekilde dudaklarının üzerine koyup birkaç saniye düşündü. Ve, anlayın. Anlamak için elinizden geleni değil, ne gerekirse yapın. Elinizi taşın altına koyun. Müşterilerinizin dostu olun, daima. Diye cevap verdiğinde Bilge son sorusunu sordu. Yaratıcının karşısına çıksanız, sizi gördüğünde size ne derdi? Canmanay cevabını verirken stüdyonun ışıkları yakıcı parlaklıklarını yavaşça yitirmeye başlamıştı. Ve programın rahatlatıcı jenerik müziği stüdyoda yükseldi. Canmanay cevap verdi. Bravo. 29. ayrımın sonu, sayfa 359.